Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza İyan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 İsven 1400, Hicri Gamer'i 13 Şaban 1443 ve Miladi Takvimli 16 Mart 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, mutfak kültürü, İran'da yenilikler ve kalıcı ıtır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Ayetullah Alevi Gorgani'nin vefatı münasebetiyle taziye mesajı yayınladı. Tüm General Selami, akıllı yüzerlerin devrim muhafızlarının gücünü takviye ettiğini söyledi. Ayetullah Mekarim Şirazi, Suudi rejiminin tüm özgür Müslümanların kalbini yaraladığını söyledi. Kudüs ordusu komutanı General Kani, Ukrayna'daki olaylardan Amerika'yı sorumlu tuttu. Hazali, İran'a yönelik zalimane yaptırımlar kaldırılmalı dedi. Amerika, Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım paketi onayladı. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Alevi Gorgani'nin vefatı münasebetiyle taziye mesajı gönderdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi salı günü bu büyük İslam aliminin vefatı münasebetiyle Kum Dil İlimler Havzası'na, merhumun ailesine ve müritlerine, Gülistan halkına, merhumun öğrencilerine başsağlığı diledi. Ayetullah Hamine'yi mesajında bu değerli alimin, devrimin ve ülkenin çeşitli meselelerinde her zaman İslam İnkılabı'nın ve halkının yanında sadık olduğunu, ilahi lütuf ve rahmeti beraberinde getiren değerli hizmetler verdiğini bildirdi. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Yüce Allah'tan Ayetullah Alevi Gorgani için rahmet ve mağfiret diledi. Şii taklidinin en üst makamlarından Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Alevi Gorgani dün salı günü 82 yaşında Hakk'a yürüdü.
İran Cumhurbaşkanı Reisi taklit merci alimlerinden Seyyid Muhammed Ali Alevi Gorgani'nin vefatı münasebetiyle taziye mesajı yayınladı. İran Cumhurbaşkanı Reisi Ayetullah Muhammed Ali Alevi Gorgani'nin vefatıyla ilgili yayınladığı taziye mesajında şöyle dedi. Bu salih ve dindar alim insanlara yol göstermek ve dini ilimler talebeleri yetiştirmekle birlikte hayır ve hasenat işleri yapmakla beraber İslam İnkılabı ideallerini savunmak için gayretli çaba göstermiştir. Bu arada İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ta Ayetullah Alevi Gorgani'nin vefatı sebebiyle yayınladığı taziye mesajında şöyle dedi. Merhum ilahiyat ve araştırma merkezlerine ve dini çalışmalara özel önem verirdi ve gece gündüz demeden talebeler yetiştirirdi ve İslami ilimler alanında değerli hizmetler vermekteydi.
İran'ın Kum kenti taklit merci alimlerinden Ayetullah Nasir Mekarim Şirazi, Suudi Arabistan'da yaşanan idamlara tepki göstererek, Suudi Arabistan'da onlarca Müslüman gencin Ali Suud tarafından vahşice ve zalimce infaz edildiği haberi tüm özgür Müslümanların kalbini yaraladı dedi. İran'a göre Ayetullah Mekarim Şirazi salı günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın 81 kişinin infazı nedeniyle kınarken böyle barbarca bir suç karşısında sessiz kaldılar ve dünyanın tüm özgür insanları bu büyük ve felaketi kınarken görünüşe göre Ali Suud'un kirli dolarları onları susturmuş dedi. Ayetullah Mekarim Şirazi'nin mesajı şöyle. İnanıyoruz ki Allah Afganistan, Pakistan, Yemen, Irak, Suriye ve diğer İslam ülkelerindeki şehitlerin kanları gibi haksız yere dökülen bu kanı karşılıksız bırakmayacak. Anne ve babasından intikam alacaktır. Bir gün kanlarını alacaklar. Suudi İçişleri Bakanlığı cumartesi günü bir günde 41 Şii Müslüman olmak üzere 81 kişi idam ederek ülkedeki insan hakları ihlallerini sürdürdü.
Dün düzenlenen devrim muhafızları donanmasına özel yüzer, füze ve denizaltı savunma teçhizatı katılma törenini devrim muhafızları komutanı General Hüseyin Selami, devrim muhafızları ordusu donanma komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri ve bir grup komutan ve silahlı kuvvetler üst düzey yetkilileri katıldı. Törende devrim muhafızları donanması muharebe teşkilatına yeni kapasite ve operasyonel özelliklere sahip çok sayıda teçhizat, füze ve yüzer sistem teslim edildi. Dayanıklılık ve esneklik, füze taşıma ve ateşleme kapasitesi, yeni füze rampaları, füze fırlatıcı ve devrim muhafızları ordusu donanmasının keşif yüzerlerini benzersiz özellikleridir. Füzelerin menzilini ve manevra kabiliyetinin iyileştirmesi, elektronik savaştan kaçınmak ve önceki sistemlere göre patlama ve imha gücünün artması, devrim muhafızları donanmasına dahil edilen yeni füze sistemlerinin diğer özellikleri arasında yer alıyor. İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami söz konusu törende yaptığı konuşmada gençliğin ve gücün yenilenmesinin İran için büyük önem taşıdığını belirterek İslami sistemin güçlendirmesinde yeni olan bizim için önemlidir. Bugün akıllı yeraltı ilavesiyle devrim muhafızları deniz gücü daha da güçlendi dedi. Tüm General Selami dünya emperyalistlerinin sadece gücün dilinden anladığını ve saygı duyduğuna işaretle şehitlerin kanının ürünü olan bu kıymetli tecrübeler bizim için ibrettir. Bizim için kesinlikle önemli ve öğreticidir ve her alanda güvenliğimizi sürdürmek için güçlü olmalıyız dedi.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Ukrayna'daki olaylardan gaddar, zayıf ve yüzsüz bir Amerika'nın varlığını sorumlu tuttu. General İsmail Kaani Ukrayna'daki krize ve Amerika'nın içi boş gücüne değinerek şöyle dedi. Eğer bugün Ukrayna'da bunlar yaşanıyorsa İslam İnkılabı dini liderinin de bahsettiği temel sebeplerden biri kötü, zayıf ve güçsüz bir Amerika'nın varlığıdır. İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit edilmesine atıfta bulunarak şunları söyledi. Yüksek rütbeli şehitlerimiz Şehit Süleymani, Şehit Ebu Mehdi ve yoldaşlarının saf kanları sayesinde her damlası binlerce hür ve şekli insanı yetiştirebilmiştir ve bu cephe ilerlemektedir. Kaani, bugün Amerikalılar Irak'ta artık bir muharip gücümüz olmadığını söyleyerek ve Irak'ta onarım ve yeniden inşa için sadece 2500 Amerikalı danışmanın kaldığını iddia ederek bölgedeki direniş gruplarından korkuyorlar dedi. İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın Erbil kentindeki sahte Siyonist rejimin stratejik karargahını hedef almasına da değinerek şöyle dedi. Şimdi bu rejim o kadar aşağılanmıştır ki uyanıp işgal altındaki toprakların bir kısmını kaybedebileceğinden endişe ederek geceleri korkuyla geçiyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da savaş bahanesiyle Rusya'ya yönelik batı yaptırımlarının Tahran-Moskva işbirliği üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını vurguladı. Sergey Lavrov dün Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya'nın Amerika'dan Ukrayna'da savaş bahanesiyle Moskova'ya karşı batı yaptırımlarının uygulanacağına dair yazılı bir garanti aldığını, bunun Moskova'nın Tahran ile işbirliğini etkilemeyeceğini bildirdi. Daha önce Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile dostane bir ortamda yapılan görüşmeleri anlattı ve uluslararası ticari ve iktisadi alanlarda Moskova-Tahran işbirliği tasarının hazırlandığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı, hiçbir yasa dışı yaptırım İran ve Rusya'nın katlanarak büyümesini engelleyemez dedi. Sergey Lavrov, Batılıların Amerikan öncülüğünde Rusya'nın karşı çıktığı düzenlenen bir ilkeyi savunduklarını belirterek, ülkesinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve ilkelerine bağlı kaldığını ve bu uluslararası örgüt çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca Viyana görüşmeleri hakkında da konuştu ve Moskova nükleer anlaşmanın bir an önce canlanmasını istiyor. Amerikalılar anlaşmaya geri dönmeli ve yasa dışı yaptırımları kaldırmalı dedi.
Irak'ın Diyale eyaletindeki Müslüman Alimler Birliği Başkanı Mossad'ın Erbil'deki karargahının Haşr-ı Şabi komutanlarını ve İranlı nükleer bilim insanlarını hedef alan terörist unsurlar için bir askeri toplama yeri olduğunu duyurdu. Irak medya kaynakları pazar sabahı Erbil'de korkunç patlamaların duyulduğunu ve Kuzey Irak'taki Erbil'deki iki gelişmiş terörist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad eğitim merkezinin balistik füzelerle vurulduğunu bildirdi. İran devrim muhafızları halkla ilişkileri yaptığı açıklamada Siyonist komplo ve kötülüğün Gazze füzeleri tarafından stratejik olarak hedef alınmasına atıfta bulunarak herhangi bir kötülüğün tekrarlanmasının sert, kararlı ve yıkıcı tepkilerle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Fars haber ajansına göre Irak'ın Diyale ilindeki Müslüman Alimler Birliği Başkanı Cebbar el-Ma'muri, Mossad'ın Erbil ve Irak'ın diğer bölgelerindeki karargahlarının varlığının tüm Iraklılar için endişe kaynağı olduğunu söyledi. El-Ma'muri, Mossad'ın Erbil'deki karargahı hakkında kamuoyunun aydınlatılması ve derhal soruşturma başlatılması gerektiğini, zira Irak Anayasası'nın Irak topraklarında herhangi bir Siyonist varlığa karşı çıktığını bildirdi. İran devrim muhafızları, Irak Kürdistan'ın Erbil kentindeki Mossad karargahına düzenlediği saldırı, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamada çok ciddi olduğunu ve güvenliğini hedef alan her türlü eylemin karşılıksız kalmayacağını gösterdi.
Siyonist İsrail medyası, bu rejimin bakanlıklarının internet sitesine yapılan siber saldırının çok yaygın olduğunu ve saldırıların bitip bitmediğinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi. Siyonist basından The Marker saldırının ardından Siyonist rejim kabinesine birçok web sitesinin devre dışı bırakıldığını ve kesintiye uğradığını, olayın henüz bitmiş olmayabileceğini bildirdi. Siyonist basından Haaretz gazetesi de bir güvenlik kaynağının saldırının gelişmemiş olmasına rağmen ırkçı İsrail'e yönelik en yaygın siber saldırı olduğunu söylediğini aktardı. Saldırının arkasında büyük bir ülke veya örgütün olduğu tahmin ediliyor.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kabul etti. Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı adına sunduğu tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kararlı 15 Mart Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edildi. Kararda insan haklarına ve farklı din ve inançlara saygıya dayalı, hoşgörü ve barış kültürüyle küresel diyaloğu teşvik eden uluslararası çabaların güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Kararda ayrıca dini inançların nedeniyle kişileri ve tüm ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet olayı güçlü bir şekilde kınandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahat Güzarı Öncü Geçeli, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İslamofobi ve antisemitizm dahil tüm din ve inançlara dayalı her türlü ayrımcılık kabul edilemez ve kınanmalı, dedi. İslamofobinin bugün insanlığa karşı gerçek ve artan bir tehdit olduğuna ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve şiddet gibi birçok formda kendini gösterdiğine dikkati çeken Geçeli, bugün bu kararın kabul edilmesiyle Birleşmiş Milletler üyeleri İslamofobiyi gerçek bir tehdit olarak kabul ediyor ve İslamofobinin tüm biçimlerine ve tezahürlerine karşı mücadele taahhüt ediyor, diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işleri yardımcısı İran'a yönelik zalimce yaptırımların kaldırılmasını istedi. İran Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'ndaki yardımcısı Ensi Hazali, ülkemdeki kadınlar tek taraflı ve zalimce yaptırımların etkileriyle mücadele ediyor dedi. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66. toplantısında konuşan Hazali konuşmasında şöyle dedi. Ülkemin kadınları pratikte tek taraflı baskının etkileriyle mücadele ediyor. Bu ülkenin erkekleriyle birlikte çeşitli alanlarda önemli başarılar kaydeden ve geride kalmadıklarını kanıtlayan bu toprakların kahraman kadınları şu anda acımasız ve tek taraflı yaptırımların baskısıyla mücadele etmektedir. Özellikle bazı ilaçlara ve teçhizata erişimde yasa ve insanlık dışı yaptırımların baskı ve kısıtlamalarına rağmen ülkem üretim yaparak ve sadece yerel milli yeteneklere güvenerek küresel korona sınavından etkili bir yerli aşı geliştirerek başedik galibiyetle ayrılmıştır.
İran'ın batısında yer alan Kürdistan Eyaleti Kültürel Miras, Turizm ve Sanatları Genel Müdürü Serendeç Kenti 17 Mart Perşembe günü 12 ülkede konukların katılımıyla Dünya Nevruz kutlamasına ev sahipliği yapacak dedi.
İranlı şair Hekim Nizami Gencevi anısına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çok sayıda şairinin huzurunda Bakü'deki İran Kültür Müşavirliği'nde tören düzenlendi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nden yazar ve tarihçi Cafer Hasan Ali anma töreninde yaptığı konuşmada Nizami Gencevi coğrafi sınırlarla sınırlı olmayan bir güneş ışını gibidir dedi.
3. Uluslararası Teknoloji ve İş Arama Fuarı Türkiye Erzurum Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İran Üniversitelerinin Bilim ve Teknoloji Parklarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Amerikan Başkanı Joe Biden Rusya ile savaşta Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı. Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteğiyle onaylanan tasarıyı Biden Beyaz Saray'da düzenlediği tören ile imzaladı. Ukrayna'ya son bir yılda 1.2 milyar dolarlık savunma yardımı sağlandığını belirten Biden, bu yardımları da arttıracaklarını ve bu konuda detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'ya geliyor. Çavuşoğlu, Suriye'deki süreçte bir boşluk yaşanmaması için Rusya ile istişarelerde bulunacağız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.
Öte yandan Rusya, Amerikan Başkanı Biden, Dışişleri Bakanı Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 Amerikalı yetkiliyi yaptırım listesine aldığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada Amerika'nın Rus üst düzey yetkililerine yönelik Amerika'ya giriş yasağı ve diğer bazı yasakları içeren benzeri görülmemiş yaptırımlarına cevap olarak 15 Mart'tan itibaren Amerikalı üst düzey yetkililerin yaptırım listesine dahil edildiği duyuruldu.
Suriye'nin Resulayn kasabasında Türkiye destekli gruplar arasında çıkan şiddetli çatışmalarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivil yaralandı.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin Yemenli grupları müzakerelere davet ettiği yönündeki haberlere tepki göstererek Suudi rejimi arabulucu olamaz dedi.
Ve son haberimiz, Afganistan önceki yıllarda olduğu gibi dünyanın en büyük haşhaş üreticisi olmaya devam ediyor. Afganistan'ın güneyindeki Hilmen, Kandahar ve Farah ellerindeki Narkotikle Mücadele Bürosu'nun eski başkanı Ali El Farhat, Afganistan'da artan haşhaş üretiminin devam ettiğini söyleyerek, uyuşturucuyla mücadele ne Amerika işgalinden önce ne de sonra ve ne de Taliban iktidara geldiğinde hiçbir zaman uygulanmadı dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'ın yaptırımlara karşı mücadelede başarılı deneyimlerinin vurgulanması etrafında. İran İran Cumhurbaşkanı'nın ekonomiden sorumlu yardımcısı Muhsin Rıza'yı, Amerika'nın baskıcı yaptırımlarının sonuçlarını gözden geçirmek için düzenlenen uzman toplantıda Amerika'nın dayattığı yaptırımların ağırlık merkezi söz konusu ülkelerin ekonomisini hedef almak ve halka baskı uygulamak ve Amerika'nın tek yanlı siyasetlerine karşı çıkan halkın direnişini kırmak olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı'nın ekonomiden sorumlu yardımcısı Muhsin Rıza'yı, İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarını boşa çıkarmakta büyük deneyimlere sahip olduğunu sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı'nda ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın ev sahipliğinde yapılan oturumda Amerika'nın baskıcı ve illegal yaptırımlarının yaptırım uygulanan ülkelerin halkları üzerindeki insanlık dışı sonuçları ve boyutları ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Amerikan hükümetinin baskıcı ve tek yanlı yaptırımları bağımsız milletlere karşı tüm uluslararası normlara ve insan haklarına aykırıdır. İran, mantık ve iktidarla Viyana müzakereleri yoluyla yaptırımları etkisizleştirme ve yaptırımları iptal etme yollarında çalışmamalarına devam ediyor vurgusunda bulundu. Amerikan eski başkanı Mayıs 2018'de ülkesini Bercam nükleer anlaşmadan tek taraflı ve hiçbir gerekçe göstermeksizin çekerek tarihin en ağır yaptırımlarını İran'a karşı ve maksimum baskı siyasetleriyle Tahran'ı Washington'un mantıksız ve gayrimeşru taleplerine boyun eğdirmeye çalıştı. Bu bağlamda Trump yönetimi 4+1 grubu ülkeleri ve hatta Amerikalı müttefik Avrupalı müttefikleriyle yoğun görüşmelerine rağmen onlardan hiçbirini nükleer anlaşma ve İran'a karşı Washington'a eşlik etmesi için ikna edemedi.
Bu arada İran İslam Cumhuriyeti de maksimum direniş siyasetiyle iç kapasiteleri uygulamaya koymak ve yeterli yerli kapasiteleri maksimuma çıkartmakla, çeşitli yöntem ve olanakları kullanmakla, Amerika'nın tek yanlı yaptırımlarını etkisizleştirmek ve etkin yöntemler kullanmak yöntemiyle yaptırımları devre dışı bırakmayı icat etti. Aslında Trump yönetimi İran'ı Amerikan illegal istekleri kabul ettirmedeki yoğun çalışmaları Beyaz Saray için hiçbir getirisi olmazken üstelik Amerika dış siyaseti alanında en ağır yenilgilerini almış oldu. Böylece Trump yönetimi tüm iddiaları ve zırvalamalarına rağmen çalışma döneminin sonunda İran ile ilgili hiçbir hedefine ulaşamadı. Ve bu da Amerika dış siyaset tarihinde Soğuk Savaş döneminden sonra aldığı en büyük yenilgi olarak kayıtlara geçti. New York Times'ta köşe yazarı olan Thomas Friedman gazetedeki makalesinde Donald Trump'ın 2018'de Bercam Anlaşması'nı yırtma kararına işaretle bu girişin Soğuk Savaş'ın ardından Amerikan ulusal güvenlik kararlarının en ahmakça düşüncesizdi veya zararlı eylem olduğunu yazdı. Hali hazırda görevde olan Amerikan Başkanı Joe Biden ise Ocak 2021'de göreve başladığından itibaren maksimum yaptırım uygulama çerçevesinde maksimum baskı siyasetine devam ediyor. Biden yönetimi Trump hükümetinin maksimum baskı siyasetlerini yenilmiş ve başarısız olmuş olmasını defalarca itiraf etmesine rağmen fakat kendi isteklerini Tahran'a ve şartlarını da Bercam nükleer anlaşmasına dayatmak için yenilmiş baskı siyasetine hala devam ediyor. Biden yönetimi nükleer anlaşmada hangi ülkenin görevlerini yerine getirmediği ve anlaşmadan ayrıldığına değinmeden Amerika'nın anlaşmaya geri dönmesini İran'ın eylemleriyle şartlandırdı. Aralarında Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de bulunduğu Amerikalı yetkililer Viyana'da yaptırımların iptal görüşmeleri sırasında ve sonrasında anlaşmaya geri dönmeleri için yerine getirmesi gereken ağır sorumluluklarından adeta kaçarak topu İran sahasına attı. Buna rağmen İran'ın Washington'un Bercam'dan ayrılması ardından uyguladığı yaptırımların iptal edilmesi, doğruluğunun sınanması, ardından İran'ın Bercam sorumluluklarını yerine getirmesi mantıklı ve haklı bir taleptir. Tabii bu arada İran'ın özellikle petrol ihracatını artırarak Amerika yaptırımlarının etkilerini büyük ölçüde etkisizleştirmeyi başardığını da unutmamak gerekir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İngiltere Başbakanlığı'nın Arabistan ziyareti ve petrol eksenli müzakereler başlığını taşıyor. Müzik. Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve dünya petrol ve enerji fiyatlarının yükselmesiyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson petrol arzı müzakereleri için Suudi Arabistan'a gidecek. Bu ziyaret benzin istasyonlarındaki akaryakıt fiyatlarının benzin için litre başına 1.60 pound ve dizel için 1.70 pound'u aşan eşi görülmemiş seviyelere ulaşmasıyla geliyor. Bu rakam şimdiye kadar yaşanmamış bir seviyedir. Britanya Sağlık Bakanı Sacit Cavit bu bağlamda yaptığı açıklamada Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ardından daha ucuz petrole ihtiyacımız olduğu sebebiyle görüşmeler için Suudi Arabistan'a gitmek zorunda dedi. Son zamanlarda petrol fiyatı son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Öyle ki Brent petrolün varil fiyatı 140 dolar civarında işlem gördü. Ayrıca yılbaşına itibaren dünya piyasalarında petrol fiyatları en az %60 artmasına paralel olarak diğer ürünlerine fiyatları yükseldi. İngiltere Başbakanlığı'nın Arabistan ziyareti Riyad yönetimi son günlerde aralarında 7 Yemenli ve 1 Suriyeli'nde bulunduğu 81 kişiyi terör faaliyetleri ve sapkın düşünceler gibi diğer ithamlarla son 10 yılların en büyük toplu idamlarda infaz ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Gençlere karşı işlenen bu cinayetler onların gerçek meşru haklarını kullanarak görüş ve inançlarını açıkladıkları halde işleniyor. Dolayısıyla bu toplu infaz uluslararası kurumlardaki birçok insan hakları aktivistinin tepkisini ve öfkesini beraberine getirdi. Nitekim Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Michel Bachelet, Suudi Arabistan'da 81 kişinin idam edilmesini kınadı. Onlar için yapılan mahkemenin adaletsiz olduğunu belirterek yargılama koşulları yerine getirilmeksizin idam cezasına çarptırılarak infaz edildiklerini ve Arabistan'da idam edilenlerden bazılarının hatta adil bir mahkemeye çıkma garantileri bile olmadığını söyledi.
Aslında Amerika, İngiltere ve onların Avrupalı müttefikleri insan haklarını savunduklarını dair tüm sloganlarına rağmen Arabistan'da insan haklarının açıkça ihlal edildiği bir ortamda olayı kınamazken hatta bu ülkeyle ilişkilerini genişletmek ve hatta ona büyük bir imtiyaz bile vermeyi düşünüyorlar. Bu bağlamda Britanya Sağlık Bakanı Londra'nın Arabistan'daki insan hakları ihlallerinden haberdar olduğunu fakat bu ülkenin petrol üreten en büyük ülkelerden biri olduğunu belirtti. Yapılan tahminler ise Arabistan'ın günlük yaklaşık 2 milyon varil fazla üretim kapasitesine sahip olduğunu gösterirken Batı ülkelerinin bu konuyu Rusya'ya karşı ekonomik savaşta bir koz olarak kullanmak istiyorlar. Batı ülkeleri Yemen Savaşı ve Cemal Khashoggi cinayeti gibi krizlerde sadece kendi çıkarlarına dikkat ettiklerini ve insan haklarına uyulmasının bir slogandan öteye gitmediğini gösterdiler. Nitekim Britanya ve müttefikleri son yıllarda Yemen Savaşı'na rağmen Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmazken üstelik Arabistan ile ilişkilerini geliştirmek için tekrar gönüllü olduğunu gösteriyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price de Washington'un çelişkileri siyasetlerinin devamında ve Biden yönetiminin insan hakları konusuna öncelik verdiğine dair iddiasına rağmen Arabistan tarafından işlenen cinayette toplu idamları kınamak bile istemediğini söyledi. Yapılan tahminler savaşın devam etmesi ve Rusya petrol ve doğalgazına yaptırım uygulanması durumunda petrol üretici ülkeler piyasada yaşanan boşluğu hemen telafi edemeyecekleri, bu yüzden varil başına petrol fiyatının da 200 dolara ulaşmasının muhtemel olduğu yönünde. Bu yüzden Batı ülkelerinin de Suudi hükümetinin işlediği tüm cinayetleri görmezden gelerek kendi çıkarlarını sağlamaya ve petrol fiyatını kontrol etmeye çalışıyorlar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 İsvan 1400 Hicri Kameri, 13 Şaban 1443 ve miladi 16 Mart 2022 Çarşamba. ...115 yıl önce bugün Hicri Şems'e 25 İsvan 1285'te İranlı zevk sahibi ve yetenekli şair ve yazar Pervin-i Tesame, İran'ın kuzeybatısındaki Terbiz kentinde fazıl ve edip bir ailede dünya geldi. İran ve Arap edebiyatını babasının gözetiminde öğrenen Pervin-i Tesame'nin şiir zevki ve ilgisi aslında çocukluğunda ortaya çıktı. Tahsili döneminde okulun en iyi öğrencisi sayılan Pervin-i Tesame liseyi bitirdikten sonra Tebriz'de ders vermeye başladı. Etesame'nin geriye kalan eseri kasideler, mesneviler ve gazelleri içeren şiir divanıdır ki bu eser insani, ahlaki ve sosyal konuları içeriyor. Pervin-i Tesame gerçekçi ve sosyal bir şairdi. İran'ın büyük şairleri gibi ahlaki ve dini ilkelere inanırdı ve her şeyden önce Allah'ın inayeti umudunu taşır ve onun hemen hemen tüm şiirlerinde tasavvufi, ahlaki ve dini temalar göze çarpar. Bu ünlü şair Hicri Şems'e 1320'de 35 yaşında vefat etti. ...37 yıl önce bugün Hicri Şems'e 25 İsvan 1363'te İran halkının kutsal sanma döneminin tedbirli ve cesur komutanlarından Mehdi Bakir'i mütecaviz Irak ordusunun saldırılarına karşı verdiği mücadelede şehit düştü. Hicri Şems'e 1333'te İran'ın batısındaki Miandoab kentinde dünyaya gelen Bakir'i çocukluğunda annesini kaybetti. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte Mehdi Bakir'i İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na üye oldu ve liyakatlı olmasından dolayı İnkılap Mahkemesi savcısı ve ardından Urumiye Belediye Başkanı oldu. Irak'ın İran'la karşı savaşının başlamasıyla Bakir'i savaş cephelerine gitti ve sahip olduğu liyakat ve dirayeti sebebiyle Aşure Ordusu'nun komutanı oldu. Nihayet bu yorulmaz komutan Bedir askeri operasyonunda düşman tarafından doğrudan hedef alındı ve arzu ettiği şehadet derecesine ulaştı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'e 25 İsvan 1366'da Irak'ın Debrek rejimi onlarca savaş uçağı ile Irak'ın kuzeydoğusundaki Kürt bölgesi olan Halepçe kentine acımasızca kimyasal bombardımana tabi tuttu. Bu kimyasal bombalama Irak'ın diktatör rejiminin İranlı cesur askerler ve Irak'ta mücadele edecek Kürtlerle yaptığı savaşta yenik düştü ve Halepçe Müslümanları Saddam'ın zulüm ve baskıcı politikalarından usanmaları dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti askerlerine coşku ile karşıladığı bir sırada başladı ve neticede onun intikamıyla karşılaştı. Irak'ın Devrek Saddam rejimi savaş uçaklarından Halepçe'yi kimyasal bombalarla hedef alması neticesinde 5000'den fazla masum ve savunmasız insan katledildi. Ancak kimyasal silahların üretilmesi için gerekli teçhizatları Saddam'a hibe eden batırı devletler bu insani faciaya karşı pratikte hiçbir girişimde bulunmadı. ...64 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Şaban 1379'da İran'ın ünlü bilim adamı ve ediplerden Ebu'l-Hasan Furughi vefat etti. Tahran'da dünyaya gelen Furughi burada eski ve yeni bilimlerle bu eğitimini de bitirdi ve ardından tarih coğrafya dallarında ders vermeye başladı. Ebu'l-Hasan Furughi bir süre sonra Tahran Üniversitesi'nde hocalık yapmaya başladı ve o sıralarda İran Kültür Kurumu'na üye oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Faiz kararında sürpriz beklenmiyor, rezervde düşüş sürüyor.
Yeni Asya.
Halkın %90'ı açlık ve yoksulluk sınırında.
Milli Gazete.
Son seçim anketini açıklayan anketçi en çok CHP zararlı çıkacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 14 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde "Gerçeklerle yüzleşin" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hayat pahalılığı artık milleti çok zorluyor. Ya akaryakıt, ekmek, belki de yarın çay, şekerle devam edecek kuyruklar ekonominin geldiği noktayı gösteriyor. İktidar ise bu durumu savunurken akla ziyan açıklamalar yapıyor. Ekonomi bu durumdayken müjde diye açıklananlara kendileri dahi inanmazken alkışı unuttukları için tersleniyor. Ekonomideki yapılanlar millete iyi anlatılamadığı için AK Partili vekillere azarlanırken milletvekilleri bu durumu nasıl anlatacağını kara kara düşünüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Haftanın 3 günü mecliste çalışan vekiller bölgelerine gittiklerinde halkın hayat pahalılığına isyanı ile karşılaşıyorlar. Çiftçisinden işçisine, emeklisinden işsizine herkes çok dertli, adeta ateş topu gibi. Muhalefet halkın sorunlarını dinlerken bunu video mesajlar ve haber bültenleriyle gündeme getirmeye çalışırken iktidar milletvekillerinin işi ise hayli zor. Halkın içine girip dert dinleyemez hale geldiler. Tabii bunları haberlerde pek göremiyoruz ama herkesin elinde cep telefonu var artık. Sosyal medya ayaklı gazete haline geldiği için artık milletin derdi saklanamıyor. Geçtiğimiz günler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başına böyle bir şey gelmiş. Vatandaşla sohbet ederken mazot fiyatlarından şikayet eden bir pazarcı sorunlarını anlatmaya başlayınca bakan arkasını dönerek oradan uzaklaşmış. Pazarcı konuşmadan geçmeyin, cevap verin diye sitem etmesine rağmen bakan hızlıca oradan uzaklaşmış. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur" sözü bu durumlarda hemen hatırlanıyor. İktidar yetkilileri halkın arasına girip dertlerini dinleyip çözüm bulunamadığı ölçüde bu sitem ve tepkilerle karşılaşmaya devam edecek. İktidar mensupları duymak istemeseler de halkın içine girince gerçeklerle yüzleşiyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan değişimi sonrasında görevinden af verilen bakan için söylenen söz gerçekten de ibretlik. AKP-MKYK üyesi Şamil Tayyar devir teslim töreni sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Vahit Kirişçi hocamızı kutlarız. Allah yolunu açık etsin. Bekir Pakdemirli'nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Asıl olan milletin vicdanında yer almak. Allah'ın rızasını kazanmaktır sözlerine Pakdemirli'nin cevabı ne olmuştur bilemiyoruz ama bunu okuyanlara hele bir gitmeye gör dedirtti. Yeni Bakan Kirişçi'nin de devir teslim töreninde gururdan kibirden Rabbimize sığınırız dediğini de buradan aktaralım.
Tahran Radyosu.
Abdülkadir Özkan 14 Mart tarihli Milli Gazete'de "Toplum salgına duyarsızlaştı mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Salgına karşı bazı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından toplumda salgın bitti kanaati hakim olmaya başladı. Halbuki gerçek salgının devam etmekte olduğunu gösteriyor. Her gün açıklanan salgından hayatını kaybedenler hala 125-150'lerde. Sanki salgından vefat edenlerin sayısının 300'lerden 125-150'ye inmiş olmasıyla toplumda COVID haberlerini takip edenlerin giderek azaldığı medyaya yansıyor. Yani diyebiliriz ki toplum genellikle salgını gündeminden çıkartıp atmış diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hemen belirteyim ki o noktaya gelinebilmiş ise elbette salgınla yatıp salgınla kalkmanın insanların ruh sağlığını bozmanın ötesinde bir faydası olmadığını unutmamak lazım. Çünkü 2 yıldır günlerimiz hep bu salgın ile dolup taştı. Belli bir yaşın üzerinde olanlar aylarca evlerine hapsedildi. Çünkü ısrarlı bir şekilde belli yaşın üzerinde olanlar için tüm açıklamalarda ölüm tehdidi dile getiriliyor. Bu ise ister istemez tedirginliği artırıyordu. Bu arada meseleyi bazı tedbirlerin kaldırılmış olması ile izah etmeyenlerin aklına öldürücü etkisinin azalması koronavirüste yeni bir varyant mı söz konusu sorusunu getiriyor. Salgının başlarında yeni varyantlar gündeme geldiğinde virüsün yayılma hızı artmasına rağmen tehlikesinin azaldığı sanki gribe dönüşüyormuş gibi bir hava estirildi. Sonuç olarak öyle bir noktaya geldik ki günlük vaka sayıları 100 bini geçti. Her gün hayatını kaybedenlerin sayısı da 300'ün üzerine çıktı. Bu arada özellikle omikron varyantının yaygınlık kazanmasının ardından bazı uzmanlar salgının daha kısa süreceğini ifade ettiler. Sonuç olarak birdenbire vaka sayılarının 100 binleri geçmesi ve ölümlerde adeta bir patlama yaşanmasına karşılık tam kapanmanın gündeme geleceği beklenirken yapılan bir toplantının ardından özellikle maske takımı kalabalıklardan kaçınma konusunda bir gevşeme söz konusu oldu. Aslında bu gevşeme salgının başlangıcından itibaren giderek toplumda yaygınlaşıyordu. Tam kapanmanın gündeme gelmemesi toplumu ister istemez tedbirlerin uygulanması konusunda gevşekliğe itti. Buna da belli bir kesimin maske ve aşıya karşı yürüttükleri kampanya eklenince salgın ile mücadele oluruna bırakılmış gibi bir görüntü çıktı. Hemen belirteyim ki kapanma ister istemez ekonomik krizleri gündeme getiriyor. Kapanma uzadıkça devletin kayıpları telafi etmesi giderek zorlaşıyor, hatta imkansız hale geliyordu. Tedbirlerin giderek azaltılması toplumun da hoşuna gidiyordu.
İhsan Karalan 14 Mart tarihli Evrensel Gazetesi'nde hekimler ve sağlıkçılar grevle hiçbir yere gitmiyoruz mücadeleye devam diyecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bugün tıp bayramı, hekimlerin bayramı ama öğretmenler günü, emekçi kadınlar günü, gazeteciler gününün kutlanan bir bayram günü değil, mücadele günü olması gibi hekimlerin bayramı olarak resmiyete geçmiş tıp bayramı da hekimlerin mücadele günü oldu. Nitekim bu yıl tıp bayramı hekimler ve sağlık emekçileri tarafından 14 Mart ve onu izleyen 15 Mart günleri görev günü ilan edildi. Aile hekimleri 16 Mart günü de grevde olacak diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Grevini TTB, SES, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türk Diş Hekimleri Birliği, Genel Sağlık İş Sendikası ve son dönemde kurulan hekim sendikaları iş bırakarak katılacaklarını duyurdu. Greve iş yerlerine göre değişse de daha geniş bir katılımın olması bekleniyor. Örneğin sağlık alanında sadece memur sene bağlı sağlık senin iş bırakmaya katılmayacağı ama iş yerlerinde üyelerinin greve önemli ölçüde katılacağı belirtiliyor. 14 Mart Tıp Bayramı'na bir hafta kala saraya topladığı kadın muhtarlara konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimlerin talepleri ve yurt dışına giden hekimlerle ilgili söyledikleri bu yılki Tıp Bayramı'nı daha bir anlamlandırdı. Hekimlerin taleplerini anlayıp onlara yanıt vermek makamında olan tek adam Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi ama şimdi efendim işte az para veriyormuş." Sordum. "En az alan ne alıyordur? 8-9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında oluyordur." Bakın açık konuşuyorum. Varsın gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Merak etmeyin. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek herhalde pek de insani değildir. Yanıtı vererek hekimlerin talepleri karşısında iktidarın tutumunu açıkça ortaya koydu. Böylece Cumhurbaşkanı hekimlerin talepleri karşısında kendilerine düşenin bu talepleri karşılamak olduğunu söylemek yerine sanki hekimlerin az ücret aldıkları için yurt dışına gittikleri ya da özel hastanelere geçtiklerini iddia ederek onları insan ve ülke sevgisinden yoksun, insani tıbbi etik değerlere sahip olmayan para gözler olarak aşağılayıp itibarsızlaştırmayı tercih etti. Bununla da yetinmeyen Erdoğan varsın gitsinler diyerek kamu hastanelerinde sağlık hizmetinin dibe vurmasını umursamadığını gösterirken hekimlerin yurt dışına gitmesini de önemsemediğini gösterdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız sizleri. Bugün sizlerle birlikte yine Kürdistan eyaletinin bir başka kentine, tarihi Sakız kentine giderek şehrin tarihi mekanlarıyla tanışıp iki yöresel yeme yani Senege Sir, Aşı ve Yekave'nin yapılışını öğreneceğiz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün Sakız kentindeyiz. Eski tarihe sahip güzel bir dağlı kent. Sakız 2600 yıl önce Medler döneminde İsireta olarak biliniyordu. Medler bir süreliğine bu kenti kendilerinin başkenti olarak seçtiler ve burada Ziviye ve Kaplantu gibi kaleler inşa ettiler. Fakat Asur kralı 2. Sargon Medlerin topraklarına saldırarak onları yendi ve İzireta kentinin tüm kaleleri ve binalarını yıktı. Yıllar sonra Sakallar döneminde bu yıkık kent tekrar inşa edilerek yeni bir can kazandı ve bu kez İskit adı verildi. Günümüz Sakız adı ise Sakalların adından geriye kalmıştır.
Kent halkı Kürtçe ve daha çok Sorani Kürtçe lehçesiyle konuşur. Eski Aryan ırkından olan bu halk tarihi ve asil bir kültüre sahiptir. Günümüzde birçok bilim adamı ve seçkin insan bu topraklarda yetişmiştir.
Güzel Sakız kenti birçok tarihi ve eğlence mekanına sahiptir. Bazıları kentin dışında olmasına rağmen kent halkı arasında çok sevilen ve adeta uğrak yeri olan mekanlardır. Sakız Bane yolu üzerinde Gerdenehan'da ve Verzane Dağı'nın kuzey kesiminde olan kayak pisti bu mekanlardan biridir. Kayak pistinin yılın 6 ay karla kaplı olması nedeniyle bu kış sporunu sevenleri adeta bölgeye gitmeye davet ediyor.
Kentin diğer güzel mekanlarından biri ise Karaftu Mağarası'dır. İran'ın en gezilecek mağaralarından biri olan Karaftu, doğal ve insan yapımı eserlerin bir bütünüdür. Bu mağara geçmişte yani M.Ö. 5. milenyumun sonlarından ve 4. milenyumdan itibaren insanlar tarafından bir sığınak olarak kullanılmıştır. Yine tarihin diğer dönemlerinde yani Seleukos döneminden İslam dönemine kadar yine insanlar tarafından kullanılmıştır.
Arkeologlara göre Karaftu mağaranın bir kısmı ise sanatkar İranlılar tarafından ve hiçbir alet kullanılmadan kazınarak şekillendirilmiştir. Kireçten yapılmış olan bu mağara 3. jeolojik döneme aittir. Fakat Sakız kentinin tarihi ve güzel mekanları bununla sınırlı değildir. Bu konuda Papetus Luna Parkı, Şeyh Mazhar Camii, Baba Şeyh Tekiyesi, Haçekim Nilüferi Mezarı, Şeyh Hasan Mevlana Tarihi Kur'an'ı ve camisini değinebiliriz.
Değerli dinleyicilerimiz, programımızın başında Sakız kentinin tarihi mekanları ile tanıştık ve tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsettik. Sohbetimizin devamında ise sizleri kentin iki leziz ve yöresel yiyeceği ile tanıştırmak istiyoruz. Önce sarımsaklı senege sir aşı, daha sonra da yekaveni malzemeleri ve tarifini sizlerle paylaşacağız.
İran kültüründe aş bir nevi sulu yemektir fakat çok da sulu olmaması gerekir. Aş, insanın ihtiyacı olduğu zengin besin, vücudun ihtiyaç duyduğu bir yemektir. İran'da en az 400 çeşit aş vardır ve bunlardan biri ise senege sir aşıdır. Farsça'da sarımsak sir olarak biliniyor. Bu yüzden aşın adından da anlaşıldığı üzere içinde bolca sarımsak vardır. Fakat aşın malzemeleri ve tarifini geçmeden önce sizlere sarımsağın yararlarından biraz söz etmek istiyoruz.
Sarımsak iyileştirici özelliklerinden dolayı yüzyıllardır kullanılan çok faydalı bir besindir. Bir diş sarımsak günlük manganezin %2'si, B vitamini %2.6'sı, C vitamini %1'i, selenyum %1'ini karşılarken 0.06 gram da lif temin eder. Buna ilaveten sarımsak uygun oranda kalsiyum, bakır, potasyum, fosfor ve demir içerir.
Sarımsak birçok özelliğine ek olarak birçok hastalığın tedavisine de yardımcı olur. Sarımsak yüzyıllardır astım ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılıyor. Sarımsak yağı ile burnunuza, boğazınıza ve ciğerlerinize masaj yaparsanız göğüsteki sıkışma hissi giderilir. Bilim adamları ayrıca sarımsağın astımla ilgili ciddi alerjileri giderebileceğini ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.
Thank you.
Evet, sıra Senekesir aşının malzemeleri ve tarifine geldi. 4 ila 5 kişilik aş için gerekli malzemeler 300 ila 400 gram tavuk eti veya hindi eti, 1 ölçek yeşil mercimek, 1 ölçek pirinç, 5 yemek kaşığı koyu gurut, zerdeçal, kırmızı ve karabiber, tuz. Ayrıca üzerine süslemek için 100 gram tavuk kıyması, yarım su bardağı kızartılmış soğan ve kavrulmuş sarımsak, 1-2 kaşık yağda kızartılmış kuru nane gereklidir.
Tahran Radyosu.
Tarifine gelince önce parçalanmış tavuk etini daha önceden ıslatılmış yeşil mercimekle tencereye alır ve üzerine alacak kadar su eklenir. Altı açılır ve biraz kaynaması beklenir. Ardından kırmızı ve karabiber ve tuzdan ibaret olan baharat eklenir ve biraz daha pişmesi beklenir. Mercimek ve tavuk eti yarı pişmişken daha önceden ıslatılmış pirinç ve biraz kızartılmış soğan da eklenir ve pişmesi ve pirincin dağılması ardından gurut eklenir ve 10 dakika sonra ise ona zerdeçal eklenir. Aşınız kıvama gelene kadar daha önce makineye çekilen tavuk etini biraz tuz ve baharatla yoğrulur ve fındıktan biraz daha büyük parçalar alarak elde yuvarlatılır ve kızartılır. Aş kıvama gelince altı kapatılır, çukur servis tabaklara veya büyük bir kaseye alınarak üzeri kızartılmış tavuk topları, hafif şekilde yağda kızartılmış nane, kızartılmış soğan ve sarımsak ile süslenir. Böylece Senekesir aşınız hazırdır. Afiyet olsun.
Kürdistan halkının bir diğer yöresel yemeği de yekavedir. Bu yemek İranlı Kürtler arasında çok sevilen ve beğenilen bir yemektir. Yekave aslında İran'da Yelda gecesinin ana yemeklerinden biridir. Bu yemeğin ana malzemesi koyun etidir. Eski zamanlarda ve günümüz buzdolapların olmadığı dönemde sonbaharın başlarında koyunlar kurban kesilir, eti iyice pişirilir, ardından da yağda kavrulurdu. Ardından kışın kullanılmak üzere etler çömlek içinde saklanmaya bırakılıyordu. Yani etler kavurma yapılıyormuş. İran geleneksel ve alternatif tıp biliminde özü sıcak olan besinlerdendir ve yekave yemeğinde hurma ve kişmiş gibi besinlerle soğuk havalarda tüketilir.
Yekave için gerekli malzemeye gelince 3 ölçek bulgur veya kırık pirinç, 300 gram koyun eti, 3 adet orta boy soğan, zerdeçal, tuz ve karabiber, 1 parça tarçın kabuğu, 100 gram kişmiş, 10 adet hurma ve yemeğin olmazsa olmazı 100 gram hayvansal yağ.
Evet, yemeği pişirmeden önce pirinci biraz tuz ile yaklaşık 5 ölçek suda 2 saat bekletelim. Bu arada kuş başından daha büyük parçalarda olan eti 1 soğan ve tarçın kabuğu ile pişirelim. Et piştikten sonra sudan çıkartıp suyunu süzüp pirincimizi ve bulgurumuzu et suyu ile pişirelim. Tuz ve hayvansal yağ eklemeyi de unutmayalım. Pirinç suyunu çekince etleri ekleyelim. Tencerenin kapağını temiz bir bezle kapatıp dinlenmeye bırakalım.
Bu arada daha önce yıkadığınız kişmişleri tamamen altın rengi alana kadar kızarttığınız jülyen soğanlarla yine hayvansal yağda çevirin ve en sonunda da çekirdekleri çıkartılmış hurmaları da ekleyin. Pirinciniz yarım saat sonra demlenince servis tabağına alın ve Kavurduğunuz kişmiş ve hurmalarla süsleyin. Afiyet olsun.
Değerli dinleyicilerimiz, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.ir.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programımızı www.parsley.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Gelenekler isimli dizi sohbetimizin 14. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alandaki başarıları ele alacağız.
Bilimsel bir başarıda Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki araştırmacılar tarafından kanser teşhisi ve tedavisi için 4 yerli cihaz üretildi. Tahran Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nde doçent ve Tahran Tıp Bilimler Üniversitesi'nde yardımcı öğretim üyesi olan Dr. Muhammed Abdul AHD'ye göre daha önce kanserli marjları teşhis etmek için tasarlanmış olan CDP klinik lisans sıranı aldıktan sonra üretilmeye başlanmıştır. Bu cihaz kanserli sınırları ve kanserlere dahil olan lenf düğümlerini belirlemek, temizlenmiş alanlarda kanseri teşhis etmek ve tümörü çıkardıktan sonraki durumlar için kullanılır. Sağlık Bakanlığı'ndan da sertifikasını alan bu cihaz, tümör çıkarıldıktan sonra vücudun iç bölgelerini daha iyi temizlemek için kullanılıyor. Bu aksesuar cihaz ayrıca kanser hücrelerinin metabolizmasına dahili olarak çalışan ilgili lenf düğümlerinin tespitinde kullanılır.
Doçent Dr. Muhammed Abdul Ahed'e göre, ITDP cihazı radyoluk için bir yardımcı araç olarak elektrikli olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu cihaz tümör teşhisi için bir araştırma aracıdır ve radyoluğun hastanın göğsündeki kitlenin durumunu ve bu kitlenin hasta için risk derecesini belirlemesine yardımcı olur. Sonuçta radyoluğun kitlenin teşhisi için biyopsi ihtiyacı olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur.
Bu araştırmacıya göre bu yöntemde ultrason cihazının yanına aktif bir elektrikli iğne yerleştiriyor ve bu iğne cilt yüzeyiyle temas halinde gerekli sinyalleri topluyor ve radyolog bu verileri kullanarak kanser riski hakkında daha iyi kararlar verebiliyor. Kitle tümörünün teşhisinde daha doğru davranabiliyor. Bu bilgi radyoloğun biyopsi hakkında şüphesi olduğunda en iyi kararı vermesine yardımcı olur. Bu teknoloji ile tümördeki malignite başlangıcı çok hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor ve aslında bu cihaz radyoloğun ameliyat gerektiren herhangi bir kitleyi tespit etmesine ve cerraha haber vermesine yardımcı oluyor.
Bu öğretim üyesine göre sadece 1 cc kan ile meme kitlesi net olan kişilerde LDN nötrofil varlığının elektrokimyasal olarak saptanması için kullanılan Bros cihazının işlevi memede kitlesi olan kişinin teşhisinde muayene ve radyolojiye gönderilmesi halinde teşhis ve tedavi ekibine kitlenin malignitesi konusunda uyarıda bulunacak şekildedir. Bu yöntemde meme kanseri konusunda uyarıda kullanılan kandaki reaktif oksijen türlerinin miktarı incelenir.
Tahran Radyosu.
İran araştırmacı 4. cihazı PECT ve uygulamaları ile ilgili olarak bu cihazın malganın kitleler için elektrostatik tamamlayıcı bir cihaz olduğunu söyledi. PECT cihazların hastanın vücuduna yerleştirilen bir yama olduğu ve yüksek elektrostatik yükü nedeniyle kanser hücrelerinin büyümesine ve bölünmesine müdahale ettiği söylenmelidir. Sonuç olarak kitle daha da enzim salgılar, büyümesi azalır ve son olarak ilk aşamada kanser kitlesini yenmede hastaya yardımcı olur.
İranlı doktora göre bu cihazın bir başka işlevi de bu cihaz yardımıyla yüksek elektrostatik yüke sahip ilaçların kanserli tümöre doğru hareket edebilmesi ve kanser hücrelerine hedefli bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle bu teknolojinin yardımıyla ve bu cihazı kullanarak onkolog kanser hücresine büyük miktarda ilaç enjekte edebilir. Bu cihazları yapma teknolojisi tamamen yerlidir ve Mustafa Ödülü sahibi Dr. Muhammed Abdülahit ve Tahran Üniversitesi Ortak Kanser Araştırma Enstitüsü ve Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'ndeki meslektaşları işbirliğiyle icat edilmiştir.
Bu cihazlarla ilgili bilimsel makaleler ve patentler Journal of Pharmacological ve Biomedical Analysis ve Cancer Medicine, Biosensor, Bioelectronics, International Journal of Surgery, Journal of Pharmacological and Biomedical Analysis ve Biosensor, Bioelectronics gibi uluslararası dergilerde yayınlanmış ve Amerika Partnerler Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.
Yine bu konuda nanopartiküller kullanan İranlı bir araştırmacının önderlik ettiği bir grup araştırmacı, kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Sıradan ve yaygın kemoterapi yöntemi kanser hücrelerini öldürür ancak aynı zamanda sağlık hücreleri için risk oluşturarak ikincil hastalıklara ve hastaların yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Bu nedenle İranlı araştırmacı Emir Şeyhi liderliğindeki ve Ali Hadim Hüseyini ile işbirliği içinde faaliyet yapan araştırmacılar kaçınılmaz hasarları önlemek için sağlıklı doku ile reaksiyona girmeden önce kemoterapi ilaçlarını emmek için yeni bir nano mühendislik materyalleri sınıfı geliştirdiler.
Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Biomedical Mühendisliği bölümünde İranlı araştırmacıya göre kanser ilaçlarının topikal kemoterapi sırasında ve sonrasında yan etkilerini azaltmak için sistemden çıkarılmaları gerekiyor. İstenmeyen ilaçların özellikle DOX kemoterapisinin kan dolaşımından uzaklaştırılması için mevcut ve önerilen platformlar etkisizdir ve zararı önleyemez. Bu hususta diğer platformlara göre %3200'den fazla doksu ortadan kaldıran çok verimli bir yöntem geliştirildiği belirtilmektedir. Materials Today, Chemistry'nin Mars sayısında yayınlanan çalışmadan önce çevrim içi olarak sunulan yeni çalışma, tüylü hücre nano klasiklerine dayanıyor. Bu nano partiküller, bitki hücre duvarlarının ana bileşenleridir. Her bir ucundan çok sayıda saç şeklinde polimer zinciri uzanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tüyler, geleneksel nano partiküller ve iyon değişim reçetelerine kıyasla nano kristallerin ilacı emme potansiyelini artırır.
Araştırmacıya göre böyle bir sistemin geliştirilmesinin kanser tedavi programları üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bildiğimiz kadarıyla şu anda yüksek kapasiteli nano parçacık bazlı ilaç emme sistemi yok. Karaciğer gibi bazı organlar için kemoterapi kateter yoluyla topikal olarak uygulanabilir. Karaciğerin altındaki büyük damardan ekstra ilaçları emmek için vücuda nanokristal bazlı bir cihaz implante edilebilirse, doktorlar sağlıklı hücrelere zarar verme endişesi duymadan kanseri hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için daha yüksek dozlarda kemoterapi uygulayabilir. Cihaz tedavi bitiminden sonra da vücuttan çıkarılabilir. İranlı araştırmacı Emir Şeyhi bu araştırmaya Kaliforniya Üniversitesi'nde ve şu anda Tarasaki Enstitüsü'nün icra kurulu başkanı olan Ali Harem Hüseyin'in laboratuvarında doktora sonrası araştırmacı olarak başladı.
Sanatsal bir başarıda Romanya Uluslararası Fotoğraf Sanatı Festivali'nde Muhammed Estekin'in Güzel Gözler Fotoğrafı, FIAP, Kurdelesi ve Hareket Fotoğrafı takdirini kazandı. Yine Arnavutluk'taki Phoenix Uluslararası Film Festivali'nde Omid Reza Purnebi'nin Gün Batımında adlı fotoğrafı söz konusu ödülü altın madalyasını kazandı.
UNESCO tarafından fotoğraf alanındaki tek uluslararası enstitü olarak tanınan Uluslararası Fotoğraf Sanatları Federasyonu 1946 yılında kurulmuş ve o zamandan beri farklı ülkelerdeki ulusal fotoğraf enstitüleri arasında bir iletişim aracı olmuştur. Federasyon yürütme üyesi olarak 5 kıtada 90'dan fazla ulusal enstitüye sahip. Dünya çapındaki ulusal fotoğraf enstitüleri ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Gelenekler isimli dizi sohbetimizin 14. bölümünde sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesi üzerine mevzileri bırakarak düşmana karşı geri adım atmaya işaretle İslam Cumhuriyeti'nin hedefine ulaşmak için hünerli bir manevra ile kahramanca bir esneklikte bulunduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Düşmanla karşılaştığında bastırılmış şekilde geri çekilmek ve mevzileri bırakmak, Kur'an'ın yapılmaması gerektiğini vurguladığı konulardandır. Askeri savaşta ve siyasi savaşta ve iktisadi savaşta, nerede mücadele sahnesi varsa orada düşmana karşı durmak gerekir. Sizin azminiz düşmanın azmine galip gelmesi gerekir. Sizin iradeniz düşmanın iradesine galip gelmesi gerekir. Ve olabilir ve bu mümkündür. Her türlü cihat ve savaşta düşmana sırt çevirmek ve kaçmak İslam ve Kur'an açısından yasaktır. Biz kahramanca esneklik tabirini kullandık. Bir grup bunu İslami nizamın hedef ve ülkülerinden el çekmek şeklinde yorumladılar. Düşmanlardan bazıları da bunu bahane ederek İslami nizamı kendi ilkelerinden geri adım atmakla suçladılar. Bunlar doğru değil, bunlar yanlış anlaşılmaktır. Kahramanca esneklik hedefe ulaşmak için hünerli bir manevradır. Yani Allah yolu salikleri çeşitli ve farklı İslami hedeflere doğru hareket ederse, herhangi şekil ve herhangi yolda olursa hedefe ulaşmak için farklı yöntemler uygulamalıdır. Kim onlara böyle bir günde yine tekrar savaşmak için bir yana çekilen ya da bir başka bölüye katılmak için yer değiştiren dışında arkasını çevirir de cihattan ve hak davadan vazgeçerse gerçekten o Allah'tan bir gazaba uğramıştır ve onun barınma yeri cehennem olacaktır. Her türlü hareket, ister öne hareket olsun, ister geriye hareket olsun, tıpkı askeri savaş meydanı gibi daha önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için olmalıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.